Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 29. sözden okuyacağız inşallah. 29. sözün
esasları var. Birinci esas, ikinci esas, üçüncü esas. Üçüncü esasta da fail muktedirdir kısmı var. Yani haşirle alakalı bir bahis olduğu için kudretin de izah ve ispatı yapılıyor. İşte haşri getirecek, kıyameti koparacak, öyle mi? O Allah, o zat muktedirdir. Kudretin anlaşılabilmesi için de Üstad Hazretleri üç mesele zımnında kudreti burada izah ediyor. İstersen şuradan sadece başını okuyayım ben. Ondan sonra da üçüncüsüne geçeceğiz. Hepsini okumak belki mümkün olmaz. İşte kudret-i ilahiyye-i zatiyedir. Öyleyse acz tahallül edemez. Hem melekütiyeti eşyaya taalluk eder. Öyleyse mevani tedahül edemez. Hem nisbeti kanunidir. Öyleyse cüz külle müsavi gelir ve cüz'i külli hükmüne geçer. İşte şu üç meseleyi ispat edeceğiz. Kudret-i ilahiyenin bir zatiye olduğu, iki eşyanın melekütüne taalluk ettiği, üç kanunilik cephesi. Üç şekilde izahını yapıyor. Fakat şurada en başında değil de en sonunda okumuş olalım şurayı. Çünkü önemli. Burada anlatılan meseleler kudretin anlaşılabilmesi için yapılan izah ve ifadelerdir. Yoksa kudret-i ilahiye bu gibi anlayışların içerisine sığışmaz. Yani onu anlamak noktasında şurayı hemen en sonunu okumuş olayım. Şu altı temsil, özellikle kudretin kanunilik kısmı, şu altı temsil, onlara gireceğiz inşallah. Şu altı temsil hem nakız, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesiri hakikisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilinde bil müşahede görünse, elbette hem gayri mütenahi, hem ezeli, hem ebedi, hem bütün kainatı adem-i sıftan icat eden, yoktan var eden ve bütün ukulü hayrette bırakan, hem asar-ı azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliye nispeten şüphesiz her şey müsavidir, hiçbir şey ona ağır gelmez. Gaflet olunmaya şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete girmez. Peki bu altı sırrın mizanlarıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Kudret-i ezeliyi anlamaya çalışıyoruz. Yoksa haşa, bunların içerisine sıkıştırmak gibi bir mana yok. Buradan da gaflet edilmesin diye Üstad Hazretleri en sonunda bir tembih bizim nazarımıza veriyor. Üçüncü mesele, asıl okuyacağımız bahis burası. Kudretin nisbeti kanunidir. Yani çoğa, aza, büyüye küçüğe bir bakar, şu meseleyi gamızayı birkaç temsil ile zihne takrip edeceğiz. Allah'ın kudreti sonsuz. Sonsuz olan kudret, alemde iş görürken en kolay bir şekilde görüyor. En kolay görmesinin sebepleri nelerdir? Üstad Hazretleri bunların izahını yapıyor. Onlardan bir tanesi, kudret-i ilahiye eşyada iş görürken kudret-i ilahiyenin eşyayla olan münasebetinin kanunilik boyutu vardır. Nispet kanunidir. Ne demek kanuni? Kanun dediğimiz şey karşısında büyük küçüğün farkı kalmıyor. Yani hani paşa da, gede da, hangisi olursa olsun, bir kişi de muhakeme edilse, bin kişi de muhakeme edilse veya kanun karşısında bir kişi idam edilse, bin kişi idam edilse, yeter ki infaz edicilerin gücünde, kuvvetinde herhangi bir acziyet olmasın. Yani devlet, öyle mi? Güvenlik güçleri, infaz birimleri, misal olarak diyoruz, bir suçla alakalı bir karar aldılar. İşte şu kadar insan idam edilecek, öyle mi? Veya şu kadar insan hapse girecek. Şimdi onların hapse atılmasında veya idam edilmesinde veya daha farklı hükümlerde uygulama sahasında acziyet gösterilmiyorsa, bir kişinin idamına hüküm vermek neyse bin kişinin idamına hüküm vermek aynıdır. kudrette aziyet yoksa bir kişiyi infaz etmek neyse bin kişiyi infaz etmek aynıdır. Neyin nazarında? Kudretin nazarında. Değişmez. Dolayısıyla hakim hükmünü verirken ya karşımda bir kişi değil bir ordu var nasıl hüküm vereyim diyemez. Hükmü çok kolaylıkla verebilir. Şimdi kainatta kanunlar var. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlar. Mesela diyelim yer çekimi bir kanundur, doğru mu? Şimdi bu kanuna dahil olan taş da düşer, küçük taş da düşer, büyük taş da düşer. Öyle mi? Ağaç da düşer, yaprak da düşer yani. İnsan da düşer, devlet de düşer yani. Çünkü niye? Kanun birdir yani. Kanuna tebaiyet ettin miydi? Düşmemek diye bir şey olmaz. Üşüme bir kanunsa, ami bir mümin de üşür, öyle mi? Veli bir mümin de üşür yani. Üşüyemem demez yani. Velisi de üşür, delisi de üşür. Peygamberine varana kadar üşür. Doğru mu? Ölme bir kanunsa her şey ölür. Yani o kanunun içerisinde dahil olan, öyle mi? Dünya da ölür. Dünyanın içindekiler de ölür. Peygamber de ölür. Peygamberler de ölür. Ölmeyen hiçbir şey kalmaz. Yeter ki o kanunla bir münasebeti olsun yani. Çünkü niye? Kanun bir silsiledir yani. Açmak bir kanun muydu? Kanun mu? Eğer açmaya kudreti yeten bir zat varsa açmaya dahil olan her bir şeyi açar yani. O noktada hiçbir şey yani yaprağı nasıl çeviriyorsa gece gündüz öyle çevirir. Öyle mi? Kışı yaza öyle çevirir. Bakın açmaktır, çevirmektir. Veya dünyayı ahirete öyle çevirir. Bunların hepsinde baktığımız zaman kanunilik özellikleri var. Dolayısıyla kudretin eşyayla aslında nedir? Alemdeki kudretin tecellilerinden misal veriyor. O kolaylıklardan misal veriyoruz. Onlar niye şimdi bu şekilde kolay oluyor? Yani düşme kanununa tabi olan her şey küçük büyük fark etmez neden düşüyor? Öyle mi? Ölme kanununa tabi olan her şey işte vakti zamanı geldiği zaman nazlanamıyor neden ölüyor? Kudret niye bu kadar kolay iş yapıyor yani? İnsanları tek tek ruhunu teslim almakla komple teslim almak arasında neden farkı yok? Bunların hepsinin tek tek altta şimdi o kanunları okuyacağız şimdi. Onlardan sırlardan nedir? Üstad Hazretleri misallerini getirmiş olacak. Ve kudretin nedir? Eşya ile olan kanunilik boyutunu anlamış olacağız. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Sırlardan bahsediyor. Kudreti anlamamız için bir, kainatla ilgili şeffafiyet kanunu var. Bakın mukabele var, muvazene var, intizam var, tecerrüt var, itaat var. Hepsini tek tek açacak. Şeffafiyet ne demekmiş, muvazene ne demekmiş, intizam ne demekmiş, mukabele ne demekmiş, itaat ne demekmiş. Bunların her birisi kudreti anlamak noktasında, idrak etmek noktasında ve kudretin nasıl çalıştığını anlamak noktasında sırlar. Yani hepsi aynı anda tecelli eden sırlar. Değil hepsi, bir tanesi dahi olsa kolaylığa yine ne yapıyor? Kifayet ediyor. Bir tanesini okuyalım şimdi inşallah. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. İster denizin komplesi olsun, ister denizin her bir şeffaf parçacığı olsun. Fark etmiyor yani. Bölünmüyor yani. Yeryüzünü komple bir ayna olarak düşünecek olursak, komple bir ayna olarak düşünün. Güneş o komple aynada yansır. Hüviyetiyle, mahiyetiyle, doğru mu? Yansır. Yansıyan tek bir güneştir. Tek bir güneştir. Ziyasıyla bir de mahiyetiyle işte hangi mahiyetler aksediyorsa yarı nurani olduğu için Üstad Hazreti özellikle nurani misallerini veriyor. Ziyasıyla, görüntüsüyle, elvan-ı sebasıyla, öyle mi? Isısı, ışığıyla yansır. Şimdi yeryüzü komple aynayken aynayı tutun ikiye bölün. İkiye bölün. İki tane ayrı ayna oldu, doğru mu? Şimdi güneşin de görüntüsü ikiye mi bölündü? Yoksa her bir aynada ayrıca bir güneş görüntüsü mü oldu? Ayrıca bir güneş görüntüsü, doğru mu? Görüntü ikiye bölünmüyor yani ayna ikiye bölünce. Ne oldu? İki ayna oldu. Bu sefer görüntü de ikiye çıktı. Aynayı dörde bölün, görüntü dörde çıkacaktır. Durmadan parçalayın. Yeryüzü koskoca tek bir aynaydı. yeryüzü binlerce, milyonlarca, milyarlarca ayna olsun. O zaman her bir aynada güneş kendisi görünür, doğru mu? Her bir aynada güneşin yedi rengi görünür. Isısı görünür, ışığı görünür. Ne oldu? Ayna aksetti. Aksetmek ayrı bir şey, oraya geleceğiz. Yani aksetmek aynanın kabiliyetiyle ilgili. Ama güneş orada görünür. Isısıyla, ışığıyla, yedi rengiyle, hüviyet ve mahiyetiyle görünmüş oldu. Aynalar bölünmekle güneş bölünmedi. Bakın. Bu ne demektir? Şeffaf olan her bir şey güneşe karşı tutulduğu zaman güneş o şeffaf olan şeylerde görünüyor. Hüviyetiyle, mahiyetiyle her bir aynanın yanında bulunmuş oluyor. Mesela kudret için misal veriliyor, doğru mu? Buradaki işte güneşin kendisini kudret olarak alacağız. Misalden yani yola çıkarak. Yoksa kudret nur ve nuranidir. Güneş yarı nuranidir, öyle mi? Yarı nuraniden yola çıkarak nedir? Güneşin yerine kudreti koyacağız. Şeffaf olan zerrecikler, parçacıklar alemde yaratılan her bir mevcut, her bir mahluktur yani. Ne demek yani? Alemde Allah ne kadar mevcut ve mahluk yaratmışsa her bir mevcut ve mahluk kudrete nispeti şeffaftır. Her bir mevcudun kudrete olan münasebeti, kudretle olan nispeti şeffaftır. Yani kudretin, yani mevcut var, bir varlık var ama kudretin tecelli etmediği bir yer var. Hayır. Şeffaf olduğundan dolayı her bir şeyin altı, üstü, sağı, solu, önü, arkası. Yani ayna dediğimiz zaman önü şeffaf, arkası şeffaf değil. Buradan bakmayacaksınız. Mevcudun her tarafı şeffaf. Kudret ne taraftan dokunursa dokunsun. Zaten kudretin mübaşereti nedir? Bizimki gibi dokunmak gibi değildir yani. Mübaşeretsiz iş görüyor. O da Cenab-ı Hakk'ın nedir? Kün feyekün, yani ol demesiyle ilgili bir şeydir yani. İşte melekütiyete nedir dokunuyor. Emir oraya gidiyor yani. Bugün melekütiyet derken bizim burada da çok bilgisayarlar kullanıyor internet ortamında. Siz zahirde tuşa basıyorsunuz, doğru mu? Hakikatte nereye basıyorsunuz? Bilgisayarın işletim sistemine basıyorsunuz, doğru mu? Burada A'ya basarken oradaki şifrelere, yani 1010010 diye olan A ile ilgili hangi orada kodlar varsa o kodlara dokunuyorsunuz. Ve ekranda A çıkıyor. Ekranda diyelim izleyeceğiniz bir sohbet çıkıyor. Ekranda bir görüntü çıkıyor. O görüntüleri çıkarmak için sizin dokunduğunuz yer işletim sistemi. İşletim sistemi o bilgisayarın bir nevi melekütü. Ve siz oraya dokunmakla kolay iş yapıyorsunuz. Yoksa o kısım olmayacak olsa, meleküte dokunamayacak olsanız, klavyeye bir değil de milyon kere dokunsanız mümkün değil, iş göremezsiniz. Dolayısıyla bir buradan, kudretin nedir iş görmesi mübaşeretsiz bir buradan. İki, her bir şey kudrete nispeti şeffaf olduğundan dolayı şeffaf olan her bir şeyde kudretin görünmemesi diye bir şey yoktur. Aynanın küçüklüğü, büyüklüğü mahiyeti bozmuyor. Büyük olduğu zaman büyük görünür, öyle mi? Küçük olduğu zaman küçük görünür. Küçük görünür. Bu aynanın aksettirmesinden kaynaklanan bir şeydir yani. Fakat oraya yansıyan şey güneşin kendisidir. Önemli olan kısım bu. Yani akseden şey güneşin kendisidir. Ama aynadan bize yansıyan farklı şekilde olabilir yani. Ne demek farklı şekilde? Cenab-ı Hak mesela güneşi de çeviriyor. Öyle mi? Atomu da çeviriyor. Öyle mi? Gece gündüzü de çeviriyor. Bakın bu manada kudret dokunduğu zaman güneşte güneşin çevrilmesi şeklinde kendisi yansıma görünüyor. Gece gündüze dokunduğu zaman gece gündüzün çevirmesi şeklinde görünüyor. Veya atoma dokunduğu zaman elektronların, nötronların, protonların çevrilmesi şeklinde görünüyor. Bu akseden kısımdır. Ama her ikisine de, her üçüne de hangisi olursa olsun yansıyan kudret nedir? Aynıdır, değişmiyor. Eğer faraza şems faili muhtar olsaydı ve feyzi ziyasını timsali aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi bir zerreye verdiği feyizden daha ağır olamazdı. Yani güneşin yansımalarında irade de olduğunu düşünelim. Hayat da olduğunu düşünelim. İlim de olduğunu düşünelim. Dolayısıyla bu sefer ne yapacaktı? Her bir şeyde kolaylıkla yansıdığı gibi her bir şeyde kolaylıkla da iş görecekti. Nedir? Değişikliklere sebebiyet verecekti. Kudrette misali bu şekilde gelmiş oluyor. İkinci temsil mukabele sırrıdır. Mesela zi hayatlardan, yani insanlardan terekküp eden bir daire-i azimenin noktayı merkeziyesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde de birer ayna farz edilse, noktayı merkeziyenin muhit aynalara verdiği feyiz ve cilve-i aks müzahametsiz, tecessisiz, tenakkussuz nispeti birdir. Kudretin anlaşılması noktasında ikinci misal geliyor. Mukabele sırrı. Mukabele sırrında fizikteki bizim aynalardaki yansıma kanununu anlatıyor. Eğer lise yıllarından aynalar bölümünü iyi okumuşsak veya üniversitede fizik bölümü okuyanlar varsa burayı çok rahat bir şekilde anlayacaklardır. Üstad Hazretleri fen ilimleri ile din ilimlerini birleştiriyor. İkisiyle beraber ders veriyor. Risale-i Nur bu asrın insanının fehmine bir ders, anlayışına bir ders olduğundan dolayı bir hakikati anlatırken fennin de kaidesini, kuralını ortaya koyuyor. Şimdi bir daire düşüneceğiz. Dairenin yarı çapını siz 100 metre olarak düşünün. 100 metre olarak düşünün. Çapı 200 metre olmuş olacak. Doğru mu? Dairenin merkezinde ne düşüneceğiz? Bir adam. Adamın da elinde bir tane mum. Bir ışık veya bir lamba. Fark etmez. Işık olması gerekiyor. Asıl olan şey. Dairenin etrafında da ne var? Küçüklü büyüklü. İlla aynı olması gerekmiyor. Küçüklü büyüklü aynalar. Asıl olan şey aynanın olması gerekiyor. Dairenin etrafında nedir? 100 metre yarı çapındaki dairenin etrafında farz ederim ki 100 tane de ayna var. 100 tane de ayna var. Şimdi 100 tane aynayı yerleştirdik. Aynalarda şart nedir? O ışığa mukabil olacak. Mukabil olacak. Yani aynanın şeffaf yüzü ışığa yönlendirilmiş olacak. Çevrilmiş olacak. Şimdi ayna küçük veya büyük olsun fark etmiyor. Elde tutulan ışığın da wattı diyelim. Wattı 100 watt olsun. 100 watt olsun. Şimdi her bir ayna, etrafta da 100 tane ayna vardı, doğru mu? Her bir aynaya giden ışık 100 tane ayna olduğundan dolayı 100 watt 100'e bölünerek mi gider? Yoksa her bir aynaya 100 watt olarak mı gider? Var mı fiziği iyi olan? Efendim? Her bir aynaya 100 watt gider, doğru mu? Doğru, tebrik ediyoruz. Her bir aynaya 100 watt gider. Yani lambanın ışığı 100'e bölünüp de her bir aynaya 1 watt olarak gitmez, doğru mu? 1 watt olarak gitmez. Mesafe aynı, öyle mi? Etraftaki aynalar nedir? 100 tane. Tecessisiz, bakın orada ifade etti. Tecessisiz, bozulmadan, tekrar okuyayım şurayı. Feyiz ve cilvesi ve aksi müzahametsiz, tecessisiz, tenakkussuz nispeti birdir. Nispeti birdir. Her bir aynaya 100 watt gidiyor. Her bir aynadan yansıyan kısım ne olabilir? İlla 100 watt olması gerekmiyor. Farklı şekilde yansıyabilir, doğru mu? Yansıma aynanın kabiliyetine göredir. Üstad Hazretleri misali verirken, ayna kırmızıysa kırmızı yansıtır, doğru mu? Ayna maviyse mavi yansıtır. Ayna tümsekse yansıma ona göredir. Ayna çukursa yansıma ona göredir yani. Değişme ona göre. Ama asıl olan şey gidendir yani. Gidendir. Şimdi sonsuz kudret, sonsuz kudretin nazarında, sonsuz kudrete nispeten eşya nasıldır? Eşya nasıldır? İster küçük olsun, ister büyük olsun. Biraz önceki çemberin etrafındaki aynaların yerine kaldırın aynaları. Bir tanesine dağ koyun. Öyle mi? Bir tanesine insan koyun. Bir tanesine güneş koyun. Bir tanesine atom koyun. Bir tanesine hücre koyun. Bir tanesine hayvan koyun. Bir tanesi bitki, bir tanesi başka bir şey. Alemde ne kadar canlı varsa bütün canlıları o dairenin etrafına dizelim. Dairenin etrafına dizelim. Biraz önce lambadan akseden giden ışık neydi? Lambanın gücü neyse o kadardı. 100 watt 100 watt gidiyor, doğru mu? Şimdi kudret-i ilahiye her bir mevcuda dokunduğu zaman gücü ne kadar olarak gidiyor? Efendim? Sonsuz olarak gidiyor, doğru mu? Her bir eşyaya sonsuz olarak dokunuyor. Sonsuz olarak dokunuyor. Sonsuz olarak dokunuyor. Aynanın kabiliyeti farklı olunca yansıma da farklı oluyor. Yani çiçekse, çiçeğin büyümesi ise çiçeğin büyümesi meydana geliyor. ama dokunan sonsuz kudret. Yanındaki bahar ise, bütün çiçeklerin meydana geldiği bir ayna ise, bütün baharın büyümesi şeklinde gösteriyor. Onun yanındaki aynanın yerinde kış varsa, kış bu sefer meydana geliyor. Doğru mu? Onun yanında güneş varsa, onun dönmesi veya daha başka hareketleri, saniyede işte milyonlarca helyum, hidrojen bombalarının patladığını ifade ediyorlar. Onlar vücuda geliyor bakın. O zaman ne oluyor? Sonsuz kudret dokunuyor. Dokunan sonsuz kudret orada aynanın kabiliyeti neyse ona göre iş yapıyor. Kudrette bozulma yok. Kudrette dağılma yok. Kudrette bölünme yok. Kudrette parçalanma yok. Kudrete nispeten her bir mevcudun yakınlığı veya uzaklığı biri diğerine nedir? Aynıdır, değişmez. Yani aynaların kendi aralarındaki uzaklık, yakınlık birbirine nispetleri vardır. İşte bir ayna şurada, birisi burada. İşte buradaki şuradakine göre bu aynaya daha uzaktadır. Ama merkezdeki, biraz önceki misalde, ilk misaldeki ışığa göre nedir? Hepsi 100 metrededir. Hepsi 100 metrededir yani. Hepsi ona yakındır. Veya hepsi ona uzak, veya hepsi ona eşittir. Fark etmiyor. Kudrete nispeten bütün eşya, bütün varlık ne olursa olsun kudrete nispeten yakınlığı, uzaklığı nedir? Birdir, değişmez yani. Küçüklüğü, büyüklüğü yine fark etmiyor. Çünkü her birisinde sonsuz kudret aksediyor. Küçüklük, büyüklük de fark etmiyor. Dolayısıyla küçüklük, büyüklük fark etmiyor. Yakınlık, uzaklık fark etmiyor. Diğer bir boyut, aynalar ışığa mukabildi. Mukabildi. Bütün mevcudat ve mahlukat nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın kudretine her an nedir? Mukabildir. Yani kudretin orada tecelli etmeme gibi bir sıkıntısı yok. Her an mukabil olunca her an kudret tecelli eder. Öyle mi? Ayna her an duruyor. Burada da ışık var. Işığın burada artık yansımaması diye bir şey düşünemeyiz yani. Arada çünkü hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Kudret de aynı bu şekilde hiçbir engel olmadan eşyada tecelli ediyor ve eşyadaki nedir? Vücuda gelmesi veya halden hale geçmesi veya daha farklı tavırlar, dünyanın kıyametinin kopması, ahiretin yeniden tanzim edilmesi, bütün bunların hepsi nedir? Bir anda gerçekleşebilecek, olabilecek şeyler konumuna geliyor. Çünkü niye? Mukabele sırrı var. Biraz önceki şeyde şeffafiyetti. Her bir mevcudun niçin mukabildir onu da ifade ediyoruz. Yani kudretten kaçış yok derken mukabeleyi konuştuk. Bir önceki sırda neyi konuşmuştuk? Şeffafiyeti. Ne tarafını dönersen dön şeffafsın. Ne tarafını dönersen dön mukabilsin yani. Anladınız mı? Yani aynanın arkası siyahtır. Siyah yönünü çevirdin miydi? İşte buradaki ışık görünmez. Ama mevcudat ve mahlukat kudrete nispeti böyle değil ki. Siyah noktası yok yani. Kudretin tecelli etmeyeceği bir yer yok. Enteresan bir şey. İkincisi bu. Üçüncü temsil. Üçüncüsü muvazene sırrı. Mesela hakiki ve hassas ve büyük, çok büyük bir mizan bulunsa, iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki dağ veya iki yumurta veya iki zerre, her hangisi bulunursa bulunsun, sarf olunacak aynı kuvvet ile o hassas azim terazinin biri gözü göğe, biri zemine inebilir. Bize şimdi çok harika bir misal veriyor Üstad Hazretleri. Yani meseleyi zihnimize yaklaştırmak için o kadar tatlı, o kadar güzel, çok rahat anlayabileceğimiz o kadar güzel misal veriyor ki. Bir terazi düşünün diyor. Birinci şart, bu terazi çok hassas. Ne demek çok hassas? İşte bir atomu da tartabilecek özellikte. Bir güneşi de tartabilecek özellikte. Öyle mi? Bugün işte inşaat demirlerinin tartıldığı kantarlar var. Geçen bir inşaat firması diyor, işte 2 kilo fark ediyor. Yani kendileri de tartılıyormuş orada. Aynı kantarda kendileri de tartılıyormuş. Dedim koskoca inşaat malzemesi tartıyorsunuz orada. Sizi hassas tartabiliyor mu? 2 kilo fark ediyor diyor. 100 kilo da 2 kilo. Artık 1 tonda hesap edin. 10 tonda yani zarar eğer işte doğru orantılı olarak gidiyorsa epey bir sıkıntı var, doğru mu? Epey bir kayıp var yani. Doğru orantılı mıdır? Nedir? Başka türlü orantısı mı vardır bilmem ama böyle olmayacak. Atomu da tartarken gramı neyse o kadar tartacak. Güneşi de tartarken yani hem en küçükleri tartabilecek hem de en büyükleri tartabilecek hassas bir terazi. Hassas bir terazi. Şimdi böyle bir terazinin bir kefesine bir atom, diğer kefesine bir atom koyuyoruz. İkisinin de ağırlığı aynı. İkisinin de ağırlığı aynı. Terazinin dili mi diyoruz birbirine tam dengededir, doğru mu? Tam dengededir. Şimdi bir tarafına, sağına veya soluna, sağ esas alalım. Sağ tarafına 0.1 gram bir ağırlık uygulayalım. 0.1 gram. Terazinin sağ kefesi en aşağıya, sol kefesi de ne yapacaktır? En yukarıya çıkacaktır. Atomları aldık. Şimdi onların yerine bir kefesine bir ceviz, diğer kefesine bir ceviz koyalım. Ceviz, ikisinin de gramajı aynı. Gramaj aynı olması gerekiyor. Yine Miller sabit. Biraz önce kaç gram kuvvet uygulamıştık sağ kefeye? 0.1 gram. Tekrar 0.1 gram sağ kefeye uyguluyoruz. Yine birisi yukarı, birisi aşağı. Aynı kuvveti sol kefeye uygulasak sonuç değişmeyecek. Aynısı. Bu sefer sol taraf aşağı, sağ taraf yukarı kalkacak. Doğru mu? Devam edelim. Kaldırın cevizleri. Ne koyalım yerine? Dağ koyalım. Aynı şeyi uygulayalım. Sonuç aynı olacaktır. Kaldırın dağ. Bir kefeye bir güneş koyun, bir kefeye diğer bir güneş koyun. İkisinin de ağırlığı birbirine eşit. Yine 0.1 gram hangi kefeye uygularsanız birisini semaya, birisini yere ne yapacaktır? İndirecektir. Buna muvazene sırrı diyor Üstad Hazretleri. Peki bu muvazene sırrıyla Üstad Hazretleri bize neyi anlatıyor? Neyi anlatıyor? Bakın şurada. Evet. Şuradan orayla alakalı kısa bir şey okuyalım. Evet. Burada kaçıncı pencere? 30. pencerede imkan ve hudus bahsi. İmkan ve hudus bahsi. Üstad Hazretleri imkanı izah ediyor. İlmi kelam alimlerinin bir sözünü burada işliyor. Gelelim diyor imkan bahsine. Mütekellimin demişler ki imkan mütesavi üt tarafeyndir. İmkan. Şimdi bir vücub alemi var. Bir, iki, mümkün alemi var. Mümkün alemi. Vücub alemi vacibül vücut olan Allah'a ait. Doğru mu? Mümkün alemi yaratılan bütün mevcudat ve mahlukata ait. Bütün mevcudat mümkünattandır. Mümkünattan demek ne demektir? Mütesavi üt tarafeyndir. Yani her iki tarafı da birbirine eşittir. Ne demek her iki taraf? Her bir mevcudun varlığı ve yokluğu birbirine eşittir. Varlığı ve yokluğu birbirine eşittir. Bu çok önemli. Her iki, hangi mevcut olursa olsun, hangi varlık olursa olsun. Biz mesela yaratılmadık. Alem henüz yaratılmadı. Allah'ın indinde yaratılacak olan bu alemin varlığı ve yokluğu birbirine eşit midir? Eşittir. Var olduktan sonra varlık ve yokluk birbirine eşit midir? Yani ben artık dirildim, bir daha ölmem diyebilecek var mı? Yok. Hiçbir şey diyemez, doğru mu? Varlık ve yokluk birbirine eşittir. Ne diyor? Mütesavi üt tarafeyndir. Her iki taraf birbirine eşittir. Yani izahını yapıyor. Adem ve vücut ikisi de müsavi olsa bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. İşte bu alemin, bakın daha yaratılmamışken, varlığı ve yokluğu birbirine eşit Allah'ın kudretine nispeten. O zaman varlığı ve yokluğu birbirine eşit olan şey var olamaz. Öyle mi? Yok da olamaz. Peki ne olacak? Bir tahsis edici, bir tercih edici olacak yani. Allah alemin varlığını tercih etti, var oldu, doğru mu? Yokluğunu tercih edince de yok olacak. Çünkü niye? İki şey birbirine eşit. Peki bu misalde, verilen misalde ne anlatılıyordu? Bir kefede bir dağ, bir kefede bir dağ. İkisi de birbirine eşitti. İkisi de aynı dağ. İkisi de aynı dağdı yani. Biri bir kefede, biri bir kefede olması aynı dağın varlığıyla yokluğu teraziye konuyordu. Aynı dağın varlığı ve yokluğu birbirine eşittir. Allah kudreti ezeliyesiyle var etmeyi dilediği zaman dağ var oluyor. Yok etmeyi dilese dağ yok olacak. Müthiş bir şey. Aynı şekilde bakın, misal o kadar harikaydı ki biraz önce anlattığımız misalde, yani Üstad Hazretleri veriyor. Atomu da ifade ettik, öyle mi? Bir cevizi de ifade ettik. En küçükten en büyüğe doğru. En ağırlığı azdan ağırlığı en çoğa doğru, en büyüğe doğru çıkmıştık yani. Fakat uygulanan kuvvet neydi? İster atom olsun, ister ceviz olsun, öyle mi? İster dağ olsun, ister güneş olsun. Uygulanan kuvvet neydi? 0.1 gram. Kuvvet uyguluyorduk, doğru mu? Allah'ın kudretinde tecezzi yok ise uygulanan kudret nedir? Sonsuzdur. Sonsuz kudret, öyle mi? Atoma dokunuyor, var ediyor veya yok ediyor. Sonsuz kudret cevize dokunuyor, var ediyor veya yok ediyor. Sonsuz kudret dağa dokunuyor, var ediyor veya yok ediyor. Sonsuz kudret güneşe dokunuyor, var ediyor veya yok ediyor. O zaman ne oldu? Kudretin nazarında varlık ve yokluk birbirine ne oldu? Eşit oldu yani. Dolayısıyla dünyaya geldik, bir daha gitmeyiz. Öyle bir şey yok yani. Bu dünya bir daha mümkün değil, yıkılmaz. Yok öyle bir şey. Çünkü niye? Dünyanın komple alem Allah'ın nazarında, Allah'ın indinde varlığı yokluğu birbirine eşit mi? Ha, eşitse sen de nazlanmışsın, şu da bu da hiç kimse yani. Hiç kimse. Niye nazlanıyor insan? Tevehhüm-i ebediyetten dolayı yani. Allah ona ebedi yaşama hissi vermiş. Ebedi yaşama hissi verdiğinden dolayı gitmek istemiyor. Veya kendisini Allah'ın kudretinden, ilminden, iradesinden gaflet edince kendisini nedir? Sağlıklı görüyor, kuvvetli görüyor, güçlü görüyor, şöyle böyle görüyor. Ondan sonra yok canım, herkes ölür ama ben biraz zor. Öyle değil yani. Bunların hepsi Allah'ın o sonsuz kudretinden gaflet etmek manasıdır yani. Allah'ın sonsuz kudretinde her şey eşit. Madem eşitse yapılacak tek şey var, ona rağmen olmaktır. Boyun bükmektir, boyun eğmektir. Bu da muvazene sırrıydı. Dördüncü temsil, intizam sırrı. İntizam sırrı. Mesela en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. İntizam sırrıyla en azim bir gemi en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Bakın, çocuklar da burada. Şimdi çocuk, farz edelim ki bir gemisi var, oyuncak bir gemisi. Şimdi artık bazı oyuncaklar nasıl oluyor? Uzaktan kumandalı, doğru mu? Uzaktan kumandalı. Farz edelim ki çocuk gemisini uzaktan kumandayla hareket ettiriyor. Evinde de küçük bir havuz yapmış. Öyle mi? Havuz yapmış. Gemisini atmış havuzun üzerine. Suyun üzerine. Elindeki kumandayla gemiyi sağa, sola, ileri, geri, öne, arkaya hareket ettirebiliyor mu? Ettiremiyor mu? Ettiriyor. Peki büyük gemileri, denizaltıları hareket ettiren kaptanın çocuğun yapmış olduğu hareketten ne farklı hareket yapıyor ki? O da düğmelere dokunmuyor mu, soruyorum. O da düğmelere dokunarak hareket ettiriyor. O da düğmeye dokunarak sağa sola ileriye geriye yaptırıyor. Niye böyle? Küçücük bir oyuncak kolaylığında koskoca bir gemi hareket ettiriliyor. Sebebi nedir? İntizam. O gemi bir sistem üzere yapılmış, kurulmuş, doğru mu? Oyuncak da bir sistem üzere yapılmış, kurulmuş. Bakın. Su o sistemin ayrı bir parçası, doğru mu? Hareket ayrı bir parçası. Makine dairesi ayrı bir parçası. Nedir? Oradaki planların, projelerin uygulanması ayrı bir parçası. Bütün hepsi bir intizam dairesinde çalışıyor. O nizamı, o intizamı, o sistemi kurdun muydu? Yapacağın tek şey var. dokunacaksın. Hatta şimdi öyle sistemler kuruluyor ki, doğru mu? Mesela diyelim uçakları yürütenler aynı sistem içerisinde pilotlar, doğru mu? Peki pilotsuz uçaklar var mı? Ha, bu da var. Sistemi öyle bir kuruyorsun ki ben diyorsun onun içerisine binmeden, öyle mi? Buradan kumanda edebilirim. Buradan kumanda edenle oradan kumanda edenin farkı yok. Aynı şey değişmiyor. Kolaylığa sebebiyet veren şey nedir? İntizamdır. Sistemdir yani. Sistemdir. Şimdi Cenab-ı Hak kainatı komple bir fabrika olarak düşünün. Kainatı tek parça bir makine olarak düşünün. Tek parça bir sistem olarak düşünün. Sistemi öyle bir tanzim etmiş ki Cenab-ı Hak. Sistem öyle bir kurulmuş ki sadece ol diyor. Bu kadar yani. Dokunması bu. Sadece ol diyor yani. Ol diyor. Kumandaya dokunuyorsunuz, doğru mu? Dokunmadan da yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Sesimizle, gözümüzün retinasıyla. Hepsini yapıyoruz ya. Teknoloji şu hakikatleri o kadar güzel anlatıyor ki bize. O kadar güzel izah ediyor ki. Üstad Hazretleri bunları anlatıyor bize. Bakın yaptığınız şeylere. Yaptığınız şeylerin içerisinde Allah'ın kudretinin kolaylığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Siz yapıyorsunuz. Mevcutsunuz ve mahluksunuz. Acizsiniz ve fakirsiniz. İlminiz, istadınız, kabiliyetiniz kısa ve nakız. Siz bu kadar kolay işler yapıyorsunuz da sonsuz kuvvet ve kudreti olan, her şeyin ona mukabil olduğu, öyle mi? Muvazene sırrının olduğu, öyle mi? Aşağıda gelecek tecerrüt sırrı, itaat sırrı, şimdi onları okuyacağız. Nedir şeffafiyet sırrı olan bir hakikat niye alemde çok kolay iş yapmasın? Bakın bu kadar kolay, bu kadar rahat. Beşinci temsil tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet. Bütün cüz'iyatına en küçüğünden en büyüğüne tenakuz etmeden, tecezzi etmeden bir bakar girer. Teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyeti mücerredenin nazarını tayir etmez, bozamaz. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi mahiyet hayvaniyeyi taşıyor. Taşıyor. Şimdi bakın, teşahhusattan mücerret bir mahiyet ifadesini kullandı. Bir mahiyet var ki şahsın şahsi özelliklerinden sıyrılmış, uzak ve beri, uzak ve beri. Burada verdiği misal nedir? Hayat. Hayatın bizim maddemizle herhangi bir alakası var mı? Mücerret bir mahiyet. Bakın, mücerret bir mahiyet. Lamba kendisi maddeden meydana geliyor. Elektrik mücerret bir mahiyet. Bakın, öyle mi? Buzdolabı mücerret bir, kendisi maddeden meydana geliyor. Ama buzdolabını çalıştıran elektrik ondan mücerret bir mahiyet. Elektrikte buzdolabının kapağı yok. Öyle mi? Buzdolabının maddesi yok. Buzdolabındaki vidalar yok. Buzdolabındaki şu yok, bu yok. Hiçbirisi yok. Hepsinden tamamen sıyrılmış bir mahiyet. Mahiyet tamamen uzaklaştıkça iş yapmak da kolaylaşıyor yani. İş yapmak da kolaylaşıyor. Ve bu iş yapmada küçük büyük fark etmiyor yani. İğne balığı gibi bir balık, balina balığı gibi bir balık. Vücut olarak birisi diyelim 50 gram gelirse, öyle mi? Diğerisi 5 ton geliyor, 10 ton geliyor yani. Ağırlık olarak baktın mıydı? Birisi yerinden kalkamayacak şekilde, diğerisi de üflesen hareket eder. Ama öyle değil. Onun içerisine hayat girdi miydi? Hayat ondan öte bir şey yani. Ondan öte bir şey. O hayat ne yapıyor? Balina balığını da harekete geçiriyor. Öyle mi? Balina balığını da harekete geçiriyor. Küçücük bir iğne balığını da aynı kolaylıkla harekete geçiriyor. Uçak. Bir uçak kaç ton bilmiyorum ben. Komple bakacak olursak bir demir yığını, doğru mu? Bir demir yığını. Dersiniz ki bu nasıl kalkacak ya? Bu nasıl hareket edecek? Bu nasıl havalanacak? Fakat uçağın kendi mahiyetinden mücerret bir mahiyeti içine yerleştirdiniz miydi? Havalandırabiliyorsunuz. Nedir o? Enerji. Enerji ondan farklı yani. İnsan etten, kemikten, kandan meydana geliyor. Doğru mu? Şimdi bu etten, kemikten, kandan meydana gelen bu şey nasıl yürüyor, nasıl görüyor, nasıl konuşuyor? Canlılık emarelerini nasıl meydana getiriyor? Bir kiloluğu da aynı, öyle mi? 100 kiloluğu da aynı, değişmiyor yani. Bu maddeden mücerret bir mahiyet var da onda. Adı ruh. Anladınız mı? Her bir şeyden mücerret bir mahiyet. Allah'ın kudreti. Kudreti. O kudret bu alemdeki her şeyden mücerret bir mahiyettir. Sıyrılmıştır. Her şeyden mücerret bir mahiyet olunca bakın eşyadan misal verdik. Ruh mahluktur, doğru mu? Ruh mahluktur. Bu madde de mahluktur. Allah bir mahiyet bir mahiyetten farklı olunca birini diğerine tabi kılıyor. Biriyle diğerini idare ediyor. Bakın elektrik madde olan lambaların bir tane değil milyon tane olsa giriyor. Fark etmiyor yani. Küçüğüne de giriyor, büyüğüne de girebiliyor. Çünkü niye? Diğerlerinden mahiyeti farklı. Şimdi kudret ezeli ezeli mahluk değil yani. Anladınız mı? Öyle mücerret bir mahiyet ki mahlukatın bütün mahiyetinden mücerret. Böyle bir kudret neye dokunursa en kolay ne yapacaktır? İş ve fiil görecektir. Bu da tecerrüt sırrını ifade ediyor. 6. temsil. İtaat sırrını gösterir. Bu da itaat. Mevcudatın ve mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten ne kadar itaatli olduğunu anlatan bir sır. Mesela bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emir ile bir orduyu tahrik eder. Arş emriyle bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emirle bir orduyu da tahrik eder. Çünkü niye? Kendisi komutandır yani. Bakın komutanlık mahiyeti var yani. Burada da yine yukarıdaki tecerrüt sırrındaki bir mana vardır. Yani hepsi askerdir ama fakat askerden biraz sıyrılmış yani. Mesela onbaşı mahiyeti. Onbaşı mahiyeti oldu muydu? Biraz daha kolay oluyor iş. Aynı asker aynı askere emredemiyor ama fakat onbaşı askerlere onbaşılık mahiyetiyle emredebiliyor yani. İkisi de asker. Bu yüzbaşı oldu mu emir daha da değişiyor. Binbaşı oldu mu bir daha değişiyor. Garnizon komutanı tuğ general olsa bir daha değişecek yani. Hele hele genel kurmay başkanı olsa rütbeyi iyice yükselttik. Mahiyet iyice yükseldi yani. Bu insan bir asker olmakla beraber sadece rütbe mahiyetini değiştirmekle iş kolaylaştırılıyor. İş kolaylaştırılıyor. Komutan manasını misal veriyor. Komutan komutan oldu muydu fark etmez. İster bir askere emir versin, isterse 1000 askere emir versin. Her ikisinde de nedir? Bir askeri hareket ettirdiği gibi bir orduyu da aynı kolaylıkta hareket ettirir. Çünkü niye? Emir veren komutandır. Komutandır. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki, kainatın halikı kainatın komutanıdır. Doğru mu? Emir veriyor. Emir veriyor. Şimdi bakın o verilen emrin mevcudat ve mahlukat karşısında çok kolay bir şekilde algılanıp yerine getirilmesinin, an be an yerine getirilmesinin bir sırrını açacak bize. Nedir o? Kainatta bu alemde bir tecrübe, bütün tecrübelerle sabittir ki her şeyin bir noktayı kemali vardır. Her şeyin en son noktası vardır. En son noktası. Çekirdek büyüyüp gelişip meyve olacak. Bakın onun kemali o. Doğru mu? Her bir şeyin. İnsanın kemali büyüyecek çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, olgunluktan ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan ölecek ahirete. Bakın meyve bu. Böyle devam ediyor. Her şeyin bir kemali, o kemalinde bir zevali var. Bakın. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. İnce nokta ne? Her bir şey o kemal noktaya doğru Cenab-ı Hak onların içerisine yerleştirmiş olduğu meyletme kanunu. Meyletme kanunuyla bir meyli, bir yönelmesi var. Ben büyüyeceğim, çekirdek büyüyeceğim, elma olacağım, meyve olacağım yani. Meyli vardır. Şimdi devam ediyor. Peki bu meyil sadece olduğu gibi kalsa olmaz. Meylin şiddetlendirilmesi lazım. Şiddetlendirilmesi lazım. Devam ediyor. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Meyil şiddetlenince sonuç ne olacaktır? Onun için bir ihtiyaç olacaktır. Ben ne olursa olsun bunu yapmalıyım. Çünkü niye? O benim ihtiyacım. Bakın ihtiyaç dairesine. Üstad Hazretleri de onu ifade ediyor. Yani insanlar Risale-i Nur'a ihtiyaçlarını açlık derecesinde hissetseler. Bak burası yani. Daha ilerisini şimdi gelecek. Açlık derecesinde hissetseler herkes ne yapacaktır? Risale-i Nur'a yönelecektir. Teveccüh edecektir. Demek ki açlığı ortaya çıkarmak gerekiyor. Açlıkla beraber ihtiyacı hissettirmek gerekiyor. İhtiyacı hissettirmek için meyli ne yapmak lazım? Şiddetlendirmek lazım. Şiddetlendirmek için de ibadeti taat içerisinde olmak lazım. Kalbi hayat içerisinde olmak lazım. Bu gibi şeyler yani maddede dalan ne kadar maddede tevakkül oluyorsa manadan o kadar uzaklaşıyor. Manaya dalan nedir? Manada o kadar derinleşiyor. Dolayısıyla aklımızın, fikrimizin, yani zihnimizin bir tarafı kalbi hayatla, dini hayatla ilgili hep meyil orada olması lazım. O meyili şiddetlendirince bu gibi şeyler ona ihtiyaç oluyor. Benim yapmam lazım. Bakın o ihtiyacı yerine getirmek için de harekete otomatik olarak geçiyor. Bakın sadece burası. İnsanlar dünyevi şeylere ihtiyaç hissettiklerinden dolayı çalışıyorlar, çabalıyorlar. Doğru mu? Gayret gösteriyorlar yani. Ve birçok tehlikeleri, birçok riskleri, hayati birçok meseleleri çok rahat bir şekilde önlerine risk olarak alıyorlar yani. Ve o şekilde hayatlarını tanzim ediyorlar. Bu bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Sadece ihtiyaç noktasında kalsa yine istifadeler olacak. Fakat mevcudatın meyli ihtiyaç sadece ihtiyaç dairesinde değil. Bakın devam ediyor. Okuyorum. Kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktalı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil şiddetli olunca ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak olur. İhtiyacı da şiddetlendirince bir var ki sadece ihtiyaçtan dolayı bunu yapıyorsun. Ya benim işe gidip gelmem lazım. Niye? Ekmek parasını kazanıyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını temin ediyorum. Bunun için bir ihtiyacın istemeye olsa dahi bu ihtiyacı yerine getirmem lazım. İhtiyacı şiddetlendirince ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer yapmış olduğu işten zevk almaya başlıyor. Hayır ne olursa olsun bu yapmış olduğum işi ben seviyorum. Diğer bir boyutu sadece ihtiyaçtan dolayı değil, sevdiğimden dolayı yapıyorum. İş daha ayrı bir boyuta çıktı. Sadece ihtiyaç olarak görmüyorum. Risale-i Nur'a, bu hizmete, bu dine, bu imana olan yakınlığım ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Benim aşkım var. Benim şevkim var. Benim iştiham var. Benim almış olduğum keyif ve lezzetim var. Derslere ondan dolayı iştirak ediyorum. Bakın iş bir daha değişti yani. Muzaaf meyil ihtiyaç, muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizap olur. Cezbe olur. Bugün ders var dedi miydi evinde duramaz artık daha. Ne olursa olsun benim gitmem lazım. Çünkü niye? Bir cazibe merkezi müthiş bir şekilde çekiyor yani. Çekiyor yani. O cezbeye geldi miydi artık yerinde duramaz. Bütün meşakkatlere, bütün zahmetlere katlanarak ne yapar? Gider. Aşkı nereye çıktı? Cezbe seviyesine. Bakın pervane gibi döner. Hiçbir şeye aldırış etmez. Çünkü niye? O onun cazibesine kapılmıştır. O noktada çok fazla şeyleri tınmaz yani. Öyle mi? Kalp kırana gönülsüz olur. Öyle mi? Ona kem söz söyleyene dilsiz olur. Öyle mi? Yanlış yapana gözsüz olur yani. Vesaire vesaire. Çünkü niye? Cazibesine kapılmış olduğu bir hizmet var. Hiçbir menfi şey onu yolundan geri çevirmez. istihraç yapıyorum, yanlış anlaşılmasın. Kudretin izaha gelecek yani. Bileceksiniz bunların kudretle ne alakası var. Bunu da işlemek gerekiyor yani, ihtiyacımız var. Ve incizap, muzaf iştiyak incizap olur, cezbe olur. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler. Ha, şimdi öyle bir noktaya geldi ki bir mevcudatta Allah'ın emirlerine karşı, yani o kemalata ermek için kudret kalemi işleyecek, doğru mu? Kudret kalemin işlemesiyle kemale erecekler. O kemale ermek için sadece meyil yok. O meylin şiddetlenmiş şekli olan sadece ihtiyaç yok. İhtiyacın şiddetlenmiş şekli olan sadece iştiyak yok. Onun şiddetlenmiş şekli olan cezbe var yani. Dolayısıyla bütün mevcudat ve mahlukat Allah'ın emrine cezbe darane amadeler yani. Ya Rabbi yeter ki sen emret. Sen ne emredersen ben o olurum. Yeter ki sen emret. Mevcudat Allah'ın emrini cazibe kanunlarının çerçevesinde alıyor. Cazibe kanunları çerçevesinde bütün mevcudat ve mahlukat o seviyede olunca bakın güneş dönmemezlik etmiyor. Doğru mu? Mevcudatın hiçbirisi vazifesini asla şaşırmıyor. Her birisi bir hakkın hepsini yerine getiriyorlar. Niye? Allah'ın emrine karşı cazibe kanunları çerçevesinde cezbe darana hareket ediyorlar. İnsan da böyle. İnsanın hücreleri böyle. İnsanın yaratılışı böyle. Her şeyi böyle. Bakın bütün vücudumuz Allah'ın kanunlarına karşı böyle. Sadece cüz-i ihtiyari noktasında Cenab-ı Hak bizi serbest kılmış yani. Serbest kılmış. Normalde insanın da ne olması gerekiyor? Şu kainattaki ilmi olmayan, iradesi olmayan, öyle mi? Aklı, fikri, şuuru olmayan helale cansız cemadattan ders alması lazım. Cenab-ı Hak ders alanlardan eylesin. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali mutlak vücuttur. Hususi kemali istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaati bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. Cezbe halinde olunca bütün kainatın itaatiyle bir zerrenin, atomun itaati arasında Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeti fark etmiyor. İkisi de cezbeye kapılmış yani. İkisi de gidiyor. Dolayısıyla Allah ne emrederse o olmuş oluyor. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine mümkünatın itaati, işte Allah sadece ol der. İtaati ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap. Bunlar nedir? İradenin ayrı tecellileridir. Cenab-ı Hak onları da onun içerisine koyuyor. Meyil, ihtiyaç ve şevk ve incizap birden beraber mündemişlerdir. Hepsi orada bizzat varlar. Latif su nazik bir meyille incimat emrini aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrının kuvvetini gösteriyor. Bakın su mayidir, sıvıdır, öyle mi? Demire göre yumuşaktır ama Allah suya don dedi miydi? Ne oluyor? Demir parçalanıyor. Don dedi miydi? Diğer taraflar bunu ediyor. Evet Mustafa abin dediği gibi her şeyi parçalıyor. Bu itaat sırrını gösteriyor bize. Her şeyde böyle. Allah bir gün kapan deyince kapanacak. İzeşşemsü küvirat. Güneş dürülecek. İzen nücumun kederat, yıldızlar dökülecek. İzel cibalü suyirat, dağlar yürüyecek. Ya. İzel semaun şakkat, öyle mi? Gökyüzü paramparça olacak. Hepsi sadece ol emriyle. Hele şunu yapayım, şunu, şunu sonra. Yok öyle değil. Tek bir emir bitiriyor her şeyi. Evet biz de dersimizi bitiriyoruz. Son şeyi okuyup bitiriyoruz inşallah. Şu altı temsil hem nakız, hem mütenahi, hem zayıf, hem tesir hakikisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilinde bil müşahede görünse elbette hem gayri mütenahi hem ezeli hem ebedi hem bütün kainatı Adem-i sırftan icat eden ve bütün ukulü hayrette bırakan, hem asarı azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliye nispeten şüphesiz her şey müsavidir, eşittir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Gaflet olunmaya, en başta okuduğumuzu tekrar okuyoruz. Gaflet olunmaya şu altı sırrın küçük mizanlarıyla o kudret tartılmaz ve münasebete girmez. Yalnız fehme takrib ve istibadı izale için zikredilir. Hem Cenab-ı Hak, Bedüzzaman Hazretleri bizim anlayışımıza yaklaştırdı. Hem de akıldan uzak görmeyi izale etti, def etti. Kudreti anlamış olduk. Anlamış olduk. Ama sonsuz kudret bu temsiller içerisine sığıştırılıp da ifade edilecek şey değildir. Bir dürbün mesabesinde bize göstermiş oldu inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin.